Ayrım 13. Şeytanın Müridi. Glenn Mead. Sayfa 147. 27. Kısım. Yakından bak dedi Diaz. Diaz, Cooper ve ben bodrum kattaki laboratuvardaydık. Beyaz önlükler giymiş birkaç teknisyen masalarına oturmuş çalışıyorlar. Bizimle hiç ilgilenmiyorlardı. Ben bir şey görmüyorum dedim elektron mikroskobunun merceklerinden bakarken. Diaz, bak odaklamayı nasıl kullanacağını sana göstereyim dedi ve düğmeyi ayarladı. Derken belli belirsiz görebildiğim yan yana sıralanmış bir sürü rakam beliriverdi önümde. Sanki bir fişin üzerindeki sayılara bakar gibiydi. Fiş de iyice yanmıştı ve orijinal renginin ne olduğunu söyleyebilmek imkansız gibiydi. Ama elektron mikroskobunun altında ölgün rakamlar bir anda canlanıvermişti. ''Rakamları şimdi görebiliyor musun?'' diye sordu Diaz. ''Evet, görebiliyorum.'' Fişin tamamına yakını yanmıştı, rakamlar da okunamıyordu. Kimyasallar kullanarak ancak bu kadarını ortaya çıkarabildik. Harf ve rakamlara baktığımda şöyle bir şey okudum. M-442-379 ''Ne fişi bu?'' ''Diaz, ben bunun kuru temizlemeciye ait olduğunu düşünüyorum. Kızın eteğinin içine iğne de tutturulmuştu.'' ''Hadi bilirsin kuru temizlemeye bir giysi verdiğinde bir fiş iliştirirler. Sonra da genelde bu kağıdı sökmeyi unuturlar. Bence rakamları karşılaştırarak bunun hangi kuru temizlemeciye ait olduğunu bulabiliriz.'' Cooper'ın da mikroskoba bakabilmesi için gözümü mercekten ayırdım ve Diaz'a dönüp kuşkuyla baktım. Diaz yakışıklı bir adam olmasının yanı sıra vücudunu saran speedo kayak giysisi giymediğinde de tiki giyinen bir adamdı. Bugün değişiklik olsun diye kırışık haki kumaştan pantolon, beyaz spor gömlek giymiş ve altın sarısı ipek kravat takmıştı. ''Sen giysilerini ne kadar sıklıkla kuru temizlemeye veriyorsun Armando?'' ''Sırıttı, çok sık değil, pahalı da ondan. Elbiselerimi yıkama işini karım yapar.'' ''Senin karın da mı var? Hiç bilmiyordum da.'' Diaz sırıttı. ''Şaka yapıyorum ya. Yoksa kıskandın mı bebek? Kız arkadaşım ama ben karım diyorum. Şimdilik birlikte yaşadığım biri. Ama doğrusunu söylemek gerekirse pek de öyle uzun sürecek bir şeymiş gibi görünmüyor. Zannederim yeni bir aday için ilan verip başvurularla mülakat yapmam falan gerekecek.'' ''Her neyse.'' ''Washington'da kaç adet kuru temizlemeci olduğuna dair bir fikrin var mı?''
''Bence 100 tane falan olmalı.''
''Yüzlerce yani. Eğer işin içine New York'ta girerse o zaman binlerce var demektir. Bu bahsettiğimiz yerler giyim kuşamına önem veren yüz binlerce, hatta milyonlarca da diyebiliriz. Askeri personelin, üniformalı devlet memurlarının, FBI çalışanlarının, giyinmeye çok meraklı politikacıların, lobicilerin, hukukçuların yaşadığı bir bölge. Tabii bu arada özel şirketlerin ofislerinde çalışan milyonlarca kişiyi saymıyorum. Washington kuru temizleme konusunda Amerika'nın en önde gelen şehri olmasa da New York ve Los Angeles'tan sonraki şehirdir.
Diaz omuz silkti, tamam ama en azından elimizde bir şey var Kate. Eğer bu numarayı hangi kuru temizlemecinin kullandığını bulabilirsek müşterinin adına da ulaşabiliriz.
Galiba ben daha da fazlasını bekliyordum dedim düş kırıklığımı belli eden bir sesle ve hemen bulmak isterdim. Buradan yola çıkarsak numaranın hangi kuru temizlemeciye ait olduğunu arayıp durmaktan başka bir iş yapamayız.
Diaz umursamaz bir yüz ifadesiyle omzunu silkti. Tamam, demek fazlasıyla iyimsermişim. Keşke sana umarım bu ipucu önümüzü açar falan deseydim. Ama ben şu son 3 yıl içinde kuru temizlemecilerin giysilere taktıkları fişlerin 2 vakada maktullerin kimliklerini aydınlatmaya yaradığını gördüm. Tabii bu arada o fişler bunun gibi yanmamışlardı ama yine de önümüzü açtılar ve bence önemli olan da bu ve bunun yanı sıra son 2 vaka sırasında gerekli olduğu için bütün kuru temizlemecilerin bir listesini çıkarmıştım. Şimdi onları arayıp fikir danışabilirim. Hani hemen bulmak isterdim demiştin ya.
Diaz göz kırpıp bana gülümsedi. Senin için eğer gerekirse bütün gece bu iş üzerinde çalışırım. Sen de bana katılmak ister misin?
Cooper gözlerini mikroskobun merceklerinden ayırdı, bana doğru baktı ve Diaz'ın önerisini işittiğinde gülümsedi.
''Çok isterdim ama benim de bir sürü işim var Armando.'' dedim.
Kadınlara bu kadar düşkün bir adam görmemiştim doğrusu. Elimde olmadan gülümsedim. Tabii bu arada kızın etekliğinde kalan o kuru temizlemeci kağıdının çok eski olma olasılığını da söylemem gerekiyordu. Eğer öyleyse elbisenin sahibini bulma umudumuz iyice azalırdı. Bir başka konu da bir sürü kuru temizlemecinin aynı türden fiş kullanıyor olmasıydı. Ayrıca biz bu kuru temizlemecinin Washington ile New York ve çevresindeki bir yerde bulunacağını varsayıyorduk. Aslında ülkenin herhangi bir yerinde olma olasılığı da mevcuttu. Heyecanlanabilmem için fiş koçanından çok daha fazlasına ihtiyacım vardı. Bütün bunları Diaz'a anlattım. Bu arada kayda değer başka bir şey buldun mu? Haçın üzerinde parmak izi olmadığı kesin. Ama kızın tırnaklarının içinde bir takım siyah giysi parçaları var. Bunların cinayetle bir ilgisi olabilir, olmayabilir de. Ama henüz işin başında sayılırız. Daha alınacak çok yol var.
Peki ya cesetlerin üzerlerindeki izler diye sordu Cooper. Diaz, onun üzerinde de çalışıyoruz. Yanmış deriyi yumuşatmak için sabun kullanmayı seviyorum. Ama içimden bir ses, maktullerin elleri aşırı derecede yandığından parmak izlerinin kalmayacağını söylüyor.
Parmak izinin bulunamaması demek kayıp kişiler listesine girilmesi, bu iki maktulün DNA'larına göre tasniflerinin yapılması demekti. Yani daha da zor bir işti. Son günlerde kaybolan kişilerin listesini bir gözden geçirmeyi düşündüm.
Hepsi bu mu yoksa canımı biraz daha sıkmak mı istiyorsun?
Evet, bir şey daha var. Diaz masasının üzerindeki kağıt tomarlarının arasında bir şeyler arandı. Derken üzerine notlar aldığı bir kağıt parçasını bulup çıkardı.
Mac Underwood madendeki çalışmasını bitirdiğini söylemek için 15 dakika önce aradı. Aramızda kurbanların ölüm saatlerinin ne olabileceğini konuştuk. O da yerel televizyon kanalındaki hava raporları sunucusunun bölgedeki kar yağışının bizim şu tanık Billy Adams'ın cesetleri bulmasından 2 saat önce durduğunu onayladığını söyledi.
Mac sana bir mesajı iletmemi istedi.
Ne mesajı?
Diyor ki Billy'nin ayak izlerinin dışında tek bir tane bile ayak izi bulamamışlar. Bu durumu sana şöyle açıklamamı istedi. Billy dışında o mağaraya her kim girmişse havadan uçarak girmiş.
Saat akşam 6 sularıydı ve ben kantinde Cooper'da oturmuş berbat bir kafe latte'yi yudumluyor ve yağmurun ıslattığı camlara bakıyordum.
Senin canın sıkkın dedi Cooper kahvesini karıştırırken yumuşak bir sesle.
Sıkkın olması da gerekmez mi dedim. Tek bir tane bile ayak izi bulunamıyor. Bu da çok mantıksız geliyor insana.
Zanlı daha sonra karı süpürmüş ya da izleri yakmış bile olabilir dedi Cooper. Olmaz diye bir şey yok bence.
Doğru ama böyle bir şeyi yapmak için uzun süre uğraşmak gerekir. Daha önceden bir sürü hesap kitap yapılmış olması gerekir. Ayrıca süpürülmüş olsa geriye süpürge izleri kalır ama olay yeri inceleme hiçbir şey bulamadı.
Peki senin akla yatabilecek bir önerin var mı Ajan Moran?
İçimden bir ses Cooper'ın topu bana attığını söylüyordu. Fincanımı masaya koyup karşımda duran Cooper'a uzun uzun baktım.
Henüz yok. Laboratuvardayken fazla bir şey söylemedin.
Fazla konuşmamı istemediğini zannettim de ondan bir şey demedim.
Tuş.
Senin New York'tayken Stone'la birlikte çalıştığını duydum.
Cooper kafasını sallayarak onayladı. 3 yıl.
1 yılda aynı bölümde çalıştık.
Aranız iyi miydi?
Gayet iyiydi. Stone iyi bir soruşturmacıdır. Azimlidir, kararlıdır. Aynı Doberman gibidir. İşin ucunu hiç bırakmaz.
Ona hayrandığını böyle mi ifade ediyorsun?
Ben yiğidin hakkını yiğide veririm.
Zannederim ikiniz eski dostunuz.
Cooper duvardaki saate baktı, kahvesini bitirdi ve ayağa kalkıp soruları yanıtsız bıraktı.
Gitmem gerekiyor, galiba yarın sabah görüşeceğiz.
Gayet rahat hareketlerle paltosunu omzuna attı ve kapıya doğru yöneldi.
Ayrıca merak etmene de gerek yok Ajan Moran. Geç yatmamak için elimden geleni yapacağım.
28. Kısım Angel Körfezi, Virginia.
Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu ve ben o akşamüstü saat 7'de evime varabildim. Angel Körfezi'ne doğru arabamla giderken fırtınanın çıkmak üzere olduğunu, siyah bulut kümeleriyle sanki her an dünyanın sonu gelecekmiş gibi gökyüzünün karardığını görmüştüm. Bir benzincide durup ev için biraz market alışverişi yaparken feci bir gök gürültüsüyle birlikte buz gibi de bir yağmur yağmaya başlamıştı. Arabayı evin önüne park edip koşar adımlarla eve girerken yağmur aynı hızla yağmaya devam ediyordu. Bir hafta içinde ilk kez gerçek bir açlık hissediyordum. Sanki 5 kilo vermiş gibiydim. Aslında hiç de fena sayılmazdı ama kan şekerim düşmüştü ve enerji seviyemin aşağılarda dolandığını hissedebiliyordum. Mikrodalga fırının içine bir tane Zesto Maryland tavuk atıp telesekreteri dinlemeye başladım. Lucius Clay yine aramış ve benden onu iş yerinden aramamı istemişti. Kalkıp onu arayacak zamanı bir türlü bulamamıştım. Clay ev numarasını bırakmamıştı. O yüzden de Greensville cezaevini arayıp kim olduğumu açıklamak durumunda kaldım. Telefona çıkan resepsiyondaki sekreter cezaevi müdürünün işten çıktığını evine gittiğini söyledi. Şimdi kalkıp ev telefonunu istemenin boşuna bir çaba olacağını düşünüp ona bir mesaj bıraktım. Cezaevi müdürüne Kate Moran'ın aradığını ve yarın tekrar arayacağını söyleyin. Peki hanımefendi, iyi akşamlar efendim. Telefonu kapattım ve mikrodalga fırından yemeğimi çıkardım. Ayak izlerinin bulunamaması hala canımı sıkıyordu. Zanlı ya da zanlılar ayak izlerini bir şekilde ortadan kaldırmışlardı. Cooper doğru söylüyordu. Peki ya izleri süpürdülerse veyahut da izleri bir takım yöntemlerle erittilerse? Ama böyle bir şeyi yapmak hem belli bir zaman alır hem de büyük bir enerji sarf edilmesini gerektirirdi. Geride hiçbir iz bırakmadan oradan çekip gidebildiğine de inanabilmek çok zordu. Tavuğumu yemeye tam başlamıştım ki cep telefonum çaldı. Ekranda beliren numaradan kimin aradığını anlayamadım. Telefonu açtım. Bayan Moran, ben Lucius Clay. Clay'in beni bu kadar çabuk aramasını hiç beklemiyordum. Bu yüzden de sesini duyunca çok şaşırdım. Biraz önce cezaevini aradım. Bana sizin çıktığınızı söylediler. Size bir mesaj bırakmıştım, aldınız mı? Hayır bayan Moran, bir şansımı deneyeyim diye sizi öylesine aramıştım. Size daha önce de cep telefonunuzdan ulaşmaya çalıştım. Evet, aradığınızı gördüm. Acil bir durum muydu sayın müdür? Acaba karşı karşıya oturup konuşabilir miyiz bayan Moran? Clay'in ses tonunda bunu söylerken bir ikirciklenme sezdim. Eğer Gamal vakasıyla ilgiliyse omzum iyileşiyor. Bunu duyduğuma sevindim ama aslında ben başka bir konu için sizi aramıştım. Clay'in benimle başka hangi konuyu oturup konuşacağını kafamda canlandıramadım. Konu nedir peki? Eğer sizin için bir mahzur yoksa bir yerde buluşsak. Ne zaman? Bu gece uygun olur mu? Cezaevi müdürünün sesinin çok tedirgin çıkmasına şaşırmıştım. Ayrıca sanki sakın kimse duymasın der gibiydi bunu söylerken. Şu anda çok yorgunum Bay Clay, yarını beklesek olmaz mı? Yarın sabah erken saatte önemli bir konferans için New York'a uçuyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse bu gece sizin mahalleye yakın bir yerden geçeceğim. Arkadaşlarla bridge oynamaya gidiyorum. Belki siz de uygunsanız diye düşündüm. Cezaevi müdürü evimin adresini nereden biliyordu? Ayrıca telefon numaramı nasıl bulmuştu? Bu iki soruyu şimdilik kafamın bir köşesine attım. Bridge oyununuz saat kaçta? 9'da. Sizin oturduğunuz yerden yaklaşık 8 kilometre ötede Jasper Johnson diye bir yer var orada. Orayı biliyorum. Sizinle orada saat 8 gibi buluşabilirim. Kahvesi pek iyi sayılmaz ama cevizli çikolatalı pastası oraya kalkıp gelmeye değer diye düşünüyorum. Saat 8'de orada olmaya çalışacağım. Peki ama bana bir de konunun ne olduğunu söyleseniz. Sizinle bu konuyu yüz yüzeyken konuşmayı tercih ederim bayan Moran. Geç kalmanız halinde aramanız için size cep telefonumu vereyim. 29. Kısım. Cezaevi müdürünün telefonu yüzünden tavuğumu yiyecek zaman bulamamıştım. Peki ama bu adam benimle ne konuşacaktı? Ayrıca benimle konuşurken ses tonu neden gizli kapaklı bir iş yapıyormuş gibiydi? Bir türlü gevşeyemiyordum. Kafam karmakarışıktı ve kafamın içi zonklamaya başlamıştı. İki tane Tylenol aldım, buzluktan biraz buz çıkardım. Buz parçalarını plastik bir torbaya sardım. Yatak odasına gittim, yatağa uzanıp buz torbasını alnıma koydum. Ben orada yatarken eriyen buzun suyu da yastığıma damlamaya başladı. İşte o sırada yatağın altında duran bir karton kutunun ucu gözüme çarptı. David ile Megan gömüldükten sonra onların eşyalarını atmaya bir türlü cesaret edememiştim. Bu yüzden de fotoğraflarını ve bazı özel eşyalarını karton kutular içinde saklamıştım. Doğruldum, buz torbasını bir havluyla bağladım, karton kutuyu çektim ve kutunun kapağını açtım. Deri kapaklı albümlerin üzerine bir tane taşınabilir CD çalar ile Megan'ın çok sevdiği CD'lerden oluşan bir koleksiyon vardı. David CD çaları bir yaz günü Montreal'e yaptığımız bir gezi sırasında Megan için almıştı. Megan'ın en sevdiği Slipknot CD'si hala CD çaların içinde duruyordu. CD çaları aldım, kutudan çıkardım, yeni pilleri taktım ve düğmesine basıp çalıştırdım. Rock müziğiydi. Şeytan maskesi gibi maskeler takmış birkaç çılgın adamdan oluşan bir grup şarkı söylüyordu. Benim ya da David'in seveceği türden bir şey değildi bu ama Megan'ın kuşağının delirdiği türden bir müzikti ve ben gençlerin çocukluktan çıktıklarını, böyle müzikleri dinleyerek kanıtlamaya çalıştıklarını düşünürdüm hep. Müzik çalarken gözyaşlarımın yanaklarımdan aşağıya süzüldüğünü fark ettim. Bu müziğin Megan'ın odasından gümbür gümbür gelişi canlandı gözümde. Sanki Megan yatıya çağırdı, kız arkadaşlarıyla o sırada odasındaydı. Bunun kendime eziyet etmekten başka bir şey olmadığını biliyordum. Bu yüzden CD'yi kapattım. Zaman zaman resimlere baktığımda ya da Megan'ın müziklerini çaldığımda canım oturup hüngür hüngür ağlamak istiyordu. Niye kendime böyle eziyet edip duruyorum ki? Bu soruya verilebilecek en basit yanıtın arada sırada insanın sevdikleri için ağlamaya duyduğu ihtiyaç olduğunu düşündüm. İnsan olduğumuzu ve bizi ta iliklerimize kadar titreten ölümü kendimize zaman zaman hatırlatmamız gerekiyordu. İşte bu da öyle anlardan biriydi. Ama bana en çok koyan da Stone'un acımasızca ettiği laf olmuştu. Ne yapıp edip bu çifte cinayeti senin işlediğini ortaya çıkaracağım. Stone'un benden hiç hoşlanmadığı çok açıktı ama onu benim gözümde tehlikeli kılan da onun gerçekten de benim iki kişiyi öldürdüğüme inanmasıydı. Onun neden benden şüphelendiğini iş yerindeki dedikodulardan öğrenmiştim. David vasiyetinde bana mülk ve para bırakmıştı. Aslına bakılırsa Gamal'ın işlemiş olduğu diğer cinayetlerle karşılaştırıldığında David ile Megan cinayeti arasında bir takım tutarsızlıklar mevcuttu. Tabii bir de onların öldürüldüğü o 3 saat zarfında ben arabayı otobanda bir kenara çekip uyuduğum için cinayetler esnasında nerede olduğumu da kanıtlayamıyordum. Bir de bir başka gerekçe vardı. Ben David'i öldürmekle tehdit ederken Stone duymuştu. 30. Kısım. David ile ben düğünümüzü en ince ayrıntısına kadar planlamıştık. Nikahımız bir mahalle kilisesinde mütevazı bir törenle kıyılacaktı. Sonra da çok sevdiğimiz bir yer olan Blue Peppercorn restoranda az sayıda dostumuzun katılımıyla bir yemek yiyecektik. Burası da öyle şatafatlı bir yer değildi ama yemekleri çok güzeldi. Özellikle de et ve balık yemeklerinin tadına doyulmazdı. Bir düğünün yoğun bir koşuşturmaca içindeki haftaları azalan zaman, bozulan sinirler, milyonlarca ayrıntıyı son anda halletmeye çalışmak yüzünden tehlikeyle doludur. Annemin bir lafı vardı, düğün hazırlıkları insanı öldürür derdi. Düğün insanların güle oynaya eğlenerek bir evliliği kutlama amacından bazen çıkıp bir kabusa da dönüşebilirdi. İşte o hafta sonu da öyle olmuştu. Elimde koca bir listeyle 5 gün boyunca koşuşturup kilisedeki nikah işlemlerini de yaptıktan sonra David'le birkaç arkadaşı son dakikada New York'a bekarlığa veda partisine gittiler. David'le arkadaşlarının kalkıp New York'a gitmelerine söyleyecek bir sözüm yoktu. Aslında David'in arkadaşlarıyla biraz dağıtacak olması hoşuma da gidiyordu. Ayrıca ona güveniyordum da. Arkadaşlarından bazıları üstsüz kızların barında eğlenmeyi planlıyordu. Ona da karşı çıkmamıştım. David bana bundan bahsetmiş ama sonuçta ritüelin bir parçası olduğu için böyle bir eğlenceye itiraz etmemiştim. Ben onu karşılamak için arabamla kalkıp havaalanına gitmiştim ama o pazartesi gününün sabahı binmesi gereken uçağa binmemişti. Bir gece önce aşırı içmiş, aslında David'in yapacağı bir iş değildi bu. Ama bekarlığa veda partisi olduğu için yine de benim hoşgörülü davranabileceğim bir durumdu. Sonra da LaGuardia havaalanındaki sis yüzünden David'li arkadaşlarının biletlerini o gün akşamüstü uçağıyla değiştirmeleri gerekmişti. Bu arada ben de kendi başıma çiçekçiyle, rahiple uğraşıyordum. Asabi bir soprano hanım bizi kendi tarzına uygun bulmadığı için 500 dolar versek bile istediğimiz şarkıları söylemeyeceğini belirtmiş, bana kapris yapmıştı. Lokantanın müdürü de eşcinsel çıkmıştı. Adam menüdeki tüm ayrıntılar üzerinde teker teker durdu ve bu arada canım Meghan'ın da regal olacağı tuttu. Sanki uyuşturucu almışım gibi bütün pazartesi sabahını avare avare dolanarak geçirdim ve öğleden sonra zar zor ofise vardığımda David aradı. Ancak akşam uçak bulabildiğini ve bu yüzden de tüm işleri benim omzuma yüklemek zorunda kaldığı için özür dilediğini söyledi. Ben de ne yapalım, peki iyi vakit geçirdin mi sevgilim diye ona takıldım. Söylesem mi acaba dedi David gülerek. Üstsüz kızlarla başlayabilirsin mesela dedim. Sarışından mı, kumraldan mı? Bu da beni az da olsa rahatsız etti. İkisinden de, yani her dizime bir tane oturttum falan demezsin umarım. David benimle gır gır geçti. Aslında teker teker oturttu ve galiba kumralı da benden hoşlandı. Onun bana takıldığını biliyordum. David'e tamamen güveniyordum. Ama ona ciddi bir ses tonuyla yanıt verdim. Eğer o kızla yattıysan seni öldürürüm. David güldü. Sen beni biliyorsun. Zararsız bir eğlenceydi sadece. Benim gitmem gerekiyor yahu. Galiba daha erken bir saatte bir uçak bulacağız. Haydi hoşça kal. Görüşürüz sevgilim. Ben daha hoşça kal demeye fırsat bulamadan David telefonu kapatmıştı ve telefonun aizesini yerine koyup kafamı kaldırdığımda Wentstone'un ofisimin girişinde durduğunu gördüm. Elinde kalınca bir rapor tutuyordu, bana pis pis sırıttı. Kimi öldüreceksin Maren? Ben de ona cevap olarak pis pis sırıttım. Takılıyordum. Nişanlımla konuşuyordum. Bu rapor bana mı? Evet, eğlenceli bir şey. Sadece 200 sayfa uzunluğunda, sırıttı. Belki balayı gecende okursun. Tabii bu arada nişanlını öldürmezsen. Stone döndü ve ofisimden çıktı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 159.